Ayrım 6, sayfa 54, ilk müsamere. Memleketten kötü haberler geliyordu. Gazeteler Yunan ordularının ilerlediklerini, Anzavur çetecilerinin padişaha bağlı hocaların, gericilerin yaptıkları cinayetleri yazıyorlardı. Dipnot 1, Anzavur. Sultan Vahdettin'in Anadolu'da Milli Kurtuluş Savaşı yapan kuvvetler üzerine gönderdiği komutan. Cemiyetin ilk toplantısında bu haberleri verdim. Memleketten aldığım mektubu okudum. Bu durumda memlekete ne yardım yapabileceğimizi konuştum. Amerika'dan ancak para ve eski giyecek eşya gönderebilirdik. Para toplamak için bir müsamere yapmayı kararlaştırdık. Müsamereye diğer şehirlerdeki teşkilat yöneticilerini ve New York'taki bütün işçileri çağırdık. Müsamerede Yunanlıların yaptıkları zulümleri, Anadolu halkının kadın, erkek, genç, ihtiyar yaptıkları fedakarlıkları anlattık. Emperyalist devletlerin Türkiye'yi ortadan kaldırmak, bölüşmek niyetinde olduklarını belirttik. Yürekleri yıllar boyu memleket hasretiyle yanan bu Anadolu evlatlarının, memlekete karşı duydukları ilgi ve heyecan göz yaşartacak kadar kuvvetliydi. Adeta bir mezat yerindeymiş gibi cömertlik ve fedakarlık müsabakasına giriştiler. Aklımda kaldığına göre bu müsamerede 20 bin dolar toplandı. Bunun diğer bir faydası da diğer şehirlerdeki işçileri New York merkezine daha yakından bağlamak oldu. Detroit'ten delege olarak gelen Ora Teavün Cemiyeti'nin başkanı Zeki Bey, Detroit'teki işçileri de teşkilatlandırmak üzere beni Detroit'e çağırdı. Detroit'te Türklerin kurduğu Teavün Cemiyeti'nden başka bir de Kürtlerin kurduğu Hilali Ahmer Cemiyeti vardı. Bana iki teşkilattan da davet geldi. Trenden indiğim zaman beni epeyce bir kalabalık karşıladı. Gelenlerle tanıştıktan sonra Zeki Bey beni bir kenara çekti. Sabiha Hanım, biz büyük bir zorluk karşısındayız. Türklerle Kürtler kavgaya giriştiler. Kürtler memleketten bir bacımız gelmiş, onu biz misafir edeceğiz diyorlar. Türkler de gelen bacı ne kadar sizinse o kadar da bizimdir. Bize misafir olacaktır diyorlar, ne yapalım? Kolayı var dedim. Ben ne size ne de onlara misafir olurum. Otele giderim. Zeki Bey kısa boylu, tıknaz, zeki bir Anadolu çocuğuydu. Halkın psikolojisini iyi biliyordu. Hemen atıldı. Sakın ha, bunu kendilerine büyük bir hakaret sayarlar. Zaten toplantıda büyük gürültüler oldu. Bir üye gürültüyü görünce sizi otele misafir etmeyi teklif etti. Kürtler hemen kazan kaldırdılar. Memleketten gelen bacımızı otelde yatıracaksınız ha? Utanmazlar, alçaklar diye kıyameti kopardılar. Bir an düşündüm. Maksat Kurtuluş Hareketi'ne yardımdı. Bu yardımı nerede daha fazla sağlamak mümkünse benim oraya gitmem gerekirdi. Zeki Bey'e sordum. Pekala, bana söyleyiniz. Hangi taraftan daha çok para toplamak mümkündür? O hiç tereddüt etmeden Kürtlerden dedi. Onlar Ford fabrikasında en ağır işlerde çalıştıkları için daha çok kazanıyor ve biriktiriyorlar. Öyleyse ben Kürtlere misafir olacağım. Türklerle konuşmayı bana bırakınız. Beni karşılamaya gelenler istasyonda iki grup olmuşlardı. Bir gün evvelki kavgadan sonra Türkler ayrı, Kürtler ayrı gruplardaydılar. Zeki Bey beni Türklerin yanına götürdü. Hiçbir başlangıç yapmadan, "Kardeşler," dedim. "Dün geçenleri biliyorum. Sizin vicdanınıza başvuruyorum. Anadolu'da kardeşlerimiz sapır sapır kırılıyorlar. 90 bin yetim sokaklarda sürünüyor. Bunlar açtır, başlarını sokacak yuvaları yoktur. Böyle bir durumda benim kime misafir olacağım bir tartışma konusu olmamalıdır. Sizden rica ediyorum. Darılmayın, gücenmeyin. Ben hangi çatının altında yatsam yine sizin misafirinizim. İzin verin Hilali Ahmer Cemiyeti'ne misafir olayım. Bu memleket hesabına daha hayırlı olur. Türkler bu teklifi hiç itiraz etmeden kabul ettiler. Hilali Ahmer Cemiyeti'nin başkanı Rumi Efendi uzun boylu, iri yapılı, dağ gibi bir adamdı. Uzun bıyıkları kulak deliklerine kadar uzanıyordu. Rumi Efendi beni diğer üyelere tanıttıktan sonra otomobillere bindik. Hepsi pek memnundular. Rumi Efendi'nin evine geldik. Bu ev iki katlı modern bir evdi. Eşyalar elden düşme olmakla beraber temizdi. Yalnız garip olan şey bu modern şekil içinde muhtevanın Asyalı kalışıydı. Öğle yemeğinde yere kocaman 100 yuvarlak bir sine getirdiler. Etrafına yastıklar dizdiler. Ortaya büyük bir tepsi içinde etli pilav getirildi. Herkes elleriyle yiyordu. Yalnız bana çatal bıçak getirmişlerdi. Reddettim. Ben de onlarla beraber tepsiden parmaklarımla yedim. Sömürgelere uygarlık götürdüklerini söyleyen Amerikalılar kendi evlerinde yaşayan muhacirlere bu uygarlıktan paylarını vermemişlerdi. Toplantı pazar günü yapılacaktı. İşçiler fabrikadan izin alıp beni Ford fabrikasına götürdüler. Burası muazzam bir yapıydı. Tamamlanmış otomobiller asılı köprülerden dakikada bir aşağı iniyordu. İşçiler bir robot gibi çalışıyor, bir saniyelerini bile boş geçirmiyorlardı. Sürat öyle bir hale gelmişti ki üretimde bir saniyenin bile bir sermaye kadar değeri vardır. Ancak sömürme makinesi de bütün süratiyle işliyordu. Yabancı işçiler Amerikalı işçilerin yarısı kadar ücret alıyor, iş bulmada güçlük çekiyorlardı. Muhacir işçiler sendikalara bağlı olmadıkları için patronun insafsız istismarı ile karşı karşıyaydılar. Fabrikada çelik erittikleri daireye geldiğimiz zaman bu gerçeği daha yakından gördük. Çelik erittikleri ocak, etrafı camla çevrilmiş küçük bir odaydı. Ocakta eriyen çelik kızıl bir alev gibi akıyor, ocağa durmadan kömür atıyorlardı. Burası o kadar sıcakmış ki cehennemde şeytanın yaktığı ateş bundan fazla sıcaklık veremez diyorlardı. Bu cam daireye hiçbir milletin işçileri giremiyor. Yalnız Kürtler girebiliyormuş. İşçiler ocağa bir pehlivan gibi çırılçıplak giriyorlar, dakikada bir nöbet bekliyorlarmış. Bu ağır şartlarda çalışan işçiler sendikalı değildiler. Her türlü sosyal yardımdan yoksundular. Bilgisizdiler. Bu durumda bir yanlışlık da görmüyorlardı. Kendilerine sendikaya girme lüzumundan söz açtığım zaman hepsi birden itiraz ettiler. Biz grevlere katılmayız. Grev olduğu zaman fabrikanın etrafını Ford'un özel polisleri, askerleri sarar. Ford'un işçilere karşı kullanmak üzere özel bir ordusu vardır. Biz onların himayesinde fabrikaya girer, çalışırız dediler. Kapitalistlerin bu saf, çalışkan insanları bilgisizliklerinden, şuursuzluklarından faydalanarak nasıl sömürdüklerini, bunları işçi kardeşlerine karşı nasıl grev kırıcı olarak kullandıklarını anladım. Fakat bu durumun kötülüğünü kendilerine anlatmak zordu. Bu ancak teşkilat kurulduktan sonra uzun çalışmalarla belki mümkün olur diye düşünüyordum. Müsamerenin önce hangi cemiyette yapılacağında bir kavga konusu oldu. Kürtler, biz Türklerin cemiyetine gitmeyiz. Toplantı önce bizde yapılacak. İsterlerse onlar bize gelsinler diyorlardı. Şimdi de bir öncelik ve yer meselesi ortaya çıkmıştı. Bir tartışmayı önlemek için bir teklif yaptım. Toplantı ne sizin cemiyetinizde ne de teavün cemiyetinde olsun. Bir salon kiralarız. Herkes oraya gelir. Ayrı ayrı toplantı yapmaya da lüzum kalmaz. Bu teklifi hep birden reddettiler. Tartışma saatlerce sürdü. Kürtler toplantının önce kendi cemiyetlerinde yapılması için ayak dirediler. Toplantı Hilal-i Ahmer'de olur ya da hiç olmaz diye kestirip attılar. Konuşmaktan nefesim kesilmişti. Kürt inadıyla baş edilmeyeceğini anladım. Pekala dedim. Yarın akşam Hilal-i Ahmer cemiyetinde toplanacağız. Eğer Türkler gelmezse onlarla ayrı bir toplantı yaparız. Ben sizin toplantıdan sonra orada konuşurum. Bunu kabul ettiler. Ertesi sabah Zeki Bey'i çağırttım. Geceki tartışmaları anlattım. Teavün cemiyeti üyelerine benden selam söylemesini, memleketin böyle bir durumunda ortaya bir Türk-Kürt meselesi çıkarmanın manasız olduğunu, beni hoş görmelerini rica ettim. Zeki Bey teklifimi uygun gördü. Memlekete yardım esas olduktan sonra bunu herkesin kabul edeceğini söyledi. Türkler kendi cemiyetlerinde ayrı bir toplantı yapacaklardı. Ertesi akşam Hilal-i Ahmer cemiyetinin salonunda toplandık. Burası geniş, uzun bir salondu. Toplantıya gelenlerin çoğu Ford fabrikasında çalışan işçilerdi. Bunların hemen hepsi fabrikalarda çalışıyorlardı. Serbest bir sanatla uğraşanları yoktu. Benim için salonun başına bir masa koymuşlardı. Sandalye bulamayanlar yerde bağdaş kuruyorlardı. Ben daha söze başlamadan salonda bir hırlaşma başladı. Bir köşeden bir köşeye haykırıyor, birbirlerine küfür ediyorlardı. İçlerinde bir tanesi yerinden fırladı, kapıya yakın bir yerde oturan bir gencin üzerine saldırdı. "Çık dışarı, ben seninle bir çatı altında duramam." dedi. "Sen çık." Tokatlar birbirini kovalıyordu. İkisi de ceketlerin ceplerinden bıçakları çıkardılar. Ben kavganın sebebini sormaya daha vakit bulamamıştım ki bıçaklarla birbirlerinin üzerlerine atıldılar. Ben hemen bütün gücümle yumruğumu masaya vurdum. "Siz memleketten gelen bacınıza böyle mi saygı gösterirsiniz? Türklere misafir olma dediniz, size misafir oldum. Önce bizim salonda toplantı olsun dediniz, sizin toplantınıza geldim. Şimdi bu bıçakları çekmekle beni buradan kovuyorsunuz. Allah'a ısmarladık," dedim. Salon birbirine girdi. Haykırıyor, bağırışıyorlardı. Bir taraftan da kavgacıları ayırmaya çalışıyorduk. Bazıları da eteklerime sarılıyor, biz ettik sen etme diye yalvarıyorlardı. Hemen kavgacılara döndüm. Atın elinizden şu bıçakları. Mıknatısa tutulmuş gibi hemen bıçakları attılar. Rumi Efendi, kaldır şu bıçakları yerden. Bıçakları yerden kaldırdılar. Fakat öyle soğuk bir hava vardı ki, bu hava içinde konuşmak hiçbir müspet sonuç vermeyecek diye düşündüm. Havayı yumuşatmak lazımdı. Yurttaşlarım dedim, ben bugün buraya size memleketimizdeki acıklı durumu anlatmak için gelmiştim. Doğuda Erzurum Van cephesinde şehit olan kardeşlerinizin evlatları sokaklarda aç perişan sürünüyorlar. Sizin yardımınıza muhtaçtırlar. Fakat görüyorum ki sizin bugün bu konuyla ilgilenmenize imkan yoktur. Birbirinize dargınsınız, sinirlisiniz. Bu toplantıyı yarına bırakalım. Hemen hayır sesleri yükseldi. Cemaatin arasından esmer, çopur çehreli bir ihtiyar fırladı. Bacı dedi, senin ayağında uğur var. Sen kavga ettiklerine bakma. Onların sana saygısı var. Sen onları barıştır. Bu hiç aklıma gelmemişti. İhtiyar devam etti. Mehmet dervişe bir para meselesinden dargındır. Her yerde böyle çatışırlar. Mehmet derviş toplantıya gelirse ben gelmem demişti. Derviş Mehmet gelirse ben gelmem demişti. Ama yönetim kurulu Hilal-i Ahmer'in kapıları herkese açıktır dedi. İkisini de içeri aldı. Sen şunları bir barıştır. Kavgacılara döndüm. Bu ihtiyarın dedikleri doğruysa bana azıcık saygınız varsa kucaklaşın dedim. 7 yıldan beri dargın ve kavgalı olan Mehmet'le derviş birbirlerine sarılıp öpüştüler. Bundan sonra çift çift dargınları yanıma getirdiler. Bunları barıştırmak da bana düştü. Artık hava yumuşamıştı. Ortada bir barış havası esiyordu. Ancak bundan sonra konuya gelebildim. Benim konuşmamı hayretle, heyecanla dinliyorlar, ağlıyorlardı. Dağ gibi adamların ağlaması şaşılacak bir şeydi. Herhalde yıllardan beri görmedikleri köyleri, anaları, evlatları gözlerinin önüne gelmişti. Ben memleket konusundan sonra kendi durumlarına geçtim. Amerika gibi uçsuz bucaksız bir ülkede, büyük şehirlerde, teşkilatsız yaşamanın onları bugünkü kötü duruma düşürdüğünü, Türk, Kürt, Arnavut, bütün işçilerin birleşmesi, sendikalara girmesi lüzumunu anlattım. Hilal-i Ahmer ve Teavün Cemiyeti ayrı kalsalar dahi, patronlara karşı haklarını savunmak için birleşmeleri, beraber çalışmaları gerektiğini söyledim. Grev bozuculuğun kendi menfaatlerine aykırı olduğunu belirttim. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin bu işle uğraşacak bir komisyon kurmasını, Teavün Cemiyeti'nin kuracağı komisyonla beraber çalışmasını teklif ettim. Cemiyet Başkanı Rumi Efendi kendi meselelerin ayrı bir toplantıda konuşulmasını istedi. Bugünkü toplantıda memlekete, çocuklara, Mustafa Kemal Paşa'nın askerlerine yardım için bir iane açılmasını teklif etti. Bu teklifi hepsi büyük bir şevkle onayladılar. İane adeta bir cömertlik ve mertlik yarışması oldu. Biri benden 50 derse öteki onun gerisinde kalmamak için benden 75 diyordu. Böylece Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nde yapılan toplantı 50 bin doların üstünde bir fayda sağladı. Türklerin Teavün Cemiyeti toplantısı da buna yakın bir şeydi. Sayfa 62. Ankara'dan bir elçi isteği. New York'a döndükten sonra yönetim kurulunun toplantısında Ankara'dan birinin Amerika'ya çağrılmasını konuştuk. Ateşin içinden gelen bir kimse çok faydalı olacaktı. Bu düşüncemizi Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne bildirdik. Ankara Merkez Komitesi Cemiyet Başkanı Doktor Fuat Bey'i göndermeyi kararlaştırmıştı. Fuat Bey Gül Cemal vapuru ile geldi. Bu Amerika'ya gelen ilk Türk vapuruydu. Vapuru karşılamak için bütün teşkilatlardan delegeler gelmişlerdi. Gül Cemal'in New York limanına gelmesi de önemli bir olay oldu. Vapurun kaptanlarını görmek için yalnız Türkler değil, Türkiye'den gelmiş Rum, Ermeni, Yahudi, bütün Türk uyruklular gelmişlerdi. Fuat Bey'in geldiği gün Astoria Oteli'nin salonunda yaptığımız toplantıda müsamerenin programını hazırladık. Fuat Bey'in gezeceği şehirleri kararlaştırdık. Fuat Bey'in yapacağı gezilere benim arkadaşlık ve tercümanlık etmemi uygun gördüler. New York'ta ilk toplantı kiraladığımız büyük bir salonda yapıldı. Fuat Bey memleketin acıklı durumunu anlattı. Ben hislere hitap eden bir konuşma yaptım. Şiirler okundu. Halk arasında ağlayanların hıçkırıkları duyuluyordu. Konuşmalar sonunda yardım faslı açıldı. Masanın üstü yığın yığın dolarlarla doldu. Kalabalığın arasından orta yaşlı, orta boylu, kalın siyah kaşlı, bıyıkları kulak deliklerine değen bir adam ağır ağır masaya yaklaştı. Bu Kürt Yusuf Gülabi Çavuş'tu. Önce Fuat Bey'in elini öptü. Siz bana toprağımın, köyümün kokusunu getirdiniz. Sağ olun, var olun. Aç sürünen çocuklar arasında benim de evlatlarım var herhalde. 27 senedir Amerika'da çalışıyorum. Madenlerde işçilik ettim. Otomobil fabrikalarında, kuzeyde, Fruit Company'nin, parantez içinde meyve kumpanyasının meyve bahçelerinde çalıştım. Garajlarda, parklarda yattım. 10 bin dolar birikmiş param var. Artık memlekete dönmeye karar verdim. Bütün paramı size veriyorum. Bana yalnız bir vapur bileti alın ve orada bir iş bulmama yardım edin. İşte altın saatim, işte altın kemerim. Yurduma helal olsun. Herkes ağlıyordu. Toplanan para 100 bin doların üstündeydi. Fuat Bey'le gezdiğimiz bütün şehirlerde Gülabi Çavuşlar vardı. Gurbet elde, ateş karşısında alın teriyle kazandıkları paraları çakıl taşları gibi masanın üstüne döküyorlardı. Ancak memlekette kurulacak çocuk yurtlarına, hastanelere fotoğraflarının asılmasını istiyorlardı. Onların bu yüksekliği karşısında küçülmemek mümkün değildi. Amerika'daki bu çalışmalar sonunda memlekete gönderilen paranın miktarı 1 milyon Türk lirasının üstündeydi. Ankara'da çocuk esirgeme kurumunun meydana getirdiği ilk çocuk sarayları, bakım evleri, hastane, çocuk yuvaları Amerika'daki işçilerin gönderdikleri paralarla kuruldu. Fakat Yusuf Gülavi Çavuş'a iş bulunmadı. Çocuk yataklarının başucuna işçilerin fotoğrafları asılmadı. Sayfa 64. New York'tan ayrılış. 1923 sonuna doğru üniversitenin son senesini bitirmiş, diplomamı almıştım. Fuat Bey ile beraber memlekete dönmeyi kararlaştırdık. Fuat Bey bana memlekete döndükten sonra çocuk esirgeme kurumunda çalışmayı, çocuk meselesinin çözümünde kurula yardım etmemi teklif etti. Bu teklif pek hoşuma gitmedi. Ben Amerika'da diğer sosyal konularla beraber çocuk meselesiyle de meşgul olmuştum. Ama kendi ihtisas alanımda cemaat teşkilatçılığında çalışmak istiyordum. Emelim Anadolu'da bir köye çekilmek, bir cemaat merkezi kurmaktı. Bu benim için bir deneme olacaktı. Fuat Bey'i hemen reddetmedim. Ancak bu kararı memlekete döndükten sonra verebileceğimi söyledim. Amerika'da Türk işçileri arasında yaptığım bu deneme bana memleketin işçilerini, köylülerini, insanlarını yakından tanıtmıştı. Bunlar arasında çalışmanın güç fakat zayıf noktalarını bulunca, isteklerine somut cevaplar verince bu işin pek de güç olmadığını öğrenmiştim. Onlara ışık tutmak, onları kadere boyun eğmekten kurtaracak bilgi vermek, haklarını savunabilecek hale getirmek memlekete yapılacak büyük bir hizmetti. 3 sene aralarında beraber çalıştığım işçiler bizi ve Fuat Bey'i geçirmek için diğer şehirlerden dahi gelmişlerdi. Aramızda Yusuf Gülavi Çavuş ve daha bazı işçiler de beraber memlekete dönüyorduk. Limana gelenler kalabalıktı. Ayrılırken elimi sıkıyor, elimi öpüyorlardı. Biz seni unutmayacağız diyorlardı. Gözlerim yaşardı. Bana bir altın kalem hediye ettiler. Onlara bu kalemi işçilerin haklarını savunmada kullanacağımı vaat ettim. Fakat bu vaadin yerine getirilmesinin ne kadar güç bir iş olacağını düşünememiştim. Güverteden onlara el sallarken arkada bıraktığım bu teşkilatların ne kadar yaşayacağını düşünüyordum. Memlekete döndükten sonra uzun zaman New York teşkilatı ile mektuplaştım. Fakat savaşla dolu bir hayatın yılları omuzlarıma yüklenince bu mektuplaşma kesildi. Ara sıra Fuat Bey'den Amerika'daki teşkilatların devam ettiğini, muntazam para gönderdiklerini öğreniyordum. Aradan 12 yıl geçti. 1937'de Amerika'da okuyan kızım Sevim'i görmeye gittiğim zaman Teavün Cemiyeti'nin yönetim kuruluna gençlerin geçtiğini gördüm. Diğer teşkilatların New York'la bağları kesilmişti. Benim tanıdıklarımın birçoğu başka yerlere dağılmışlar, bazıları da ölmüşlerdi. Gençler beni toplantılarına çağırdılar. Cemiyete bağlı işçilerin sendikalara, bazı gençlerin sosyalist teşkilatlara girdiklerini öğrendim. Beni işçilerin teşkilatlandırdığı Kiracılar Cemiyeti'nin bir toplantısına götürdüler. Cemiyetin sinemasında oynanan Çapayev filmini beraber seyrettik. Bana Nazım Hikmet'i sordular. Onun etrafında çeşitli bilgiler istediler. Nazım'ın şiirlerini okudular. Bu şiirleri kendilerine memleketteki arkadaşları gönderiyormuş. Gençlerden birkaçı İspanya İç Savaşı'nda Amerika'dan İspanya'ya giden Lincoln Brigadına katılmışlar. 1937'de Amerika'da tanıdığım bu gençler artık niçin sömürüldüklerini bilmeyen, kadere boyun eğen işçiler değildiler. Haklarını savunmak için savaşmak gerektiğinin inancına varmışlardı. Grevlere katılıyor, her millete mensup işçilerle beraber çalışıyorlardı. Sevindim. Bu atılan tohumların bir meyvesiydi.